Ayrım 5.
Nesrin avizenin birikim mumunu yakıyordu. Yetişebilmek için bir iskemlenin üstüne çıkmıştı. "Aman paşam, bana çarparsan düşerim," diyordu. Bülent ona karşılık vermiyordu. Arkalarından sessiz izleyerek yukarı çıkan Beşir'i görmüş, ona koşarak ancak beline yetişen mini mini kollarıyla kızlığa yakışan zarifliği, daha 14 yıllık tazeliğiyle daha çok belli olan bu zarif, ince habeşlinin bedenine sarılmıştı. Ona yalvararak Peyker'in hoşuna giden yumuk yumuk gözleriyle Beşir'in insana öpmek isteğini veren süzgün, ince yüzünden bir kabul etme cevabı bekleyerek "Haydi," diyordu. "Gene arabaya binelim. Hani biliyorsun ya geçen gün nasıl koşmuştuk. Haydi Beşirciğim, haydi." Ona tırmanarak artık biraz kabul etmeye razı görünen bu yüzü öpücüklerle örtmek için yükselmeye çalışarak yalvarıyordu. Beşir şimdi gözleri Nesrin'in yaktığı avizenin fanuslarına dikili, kafasının dağınıklığı içinde yukarıya ne yapmak için çıktığını arayan Nihal'e bakıyor, ondan bir emir, bir küçük işaret bekliyordu. Onun böyle soluk almak için uygun görmesini bekleyen bir teslimlik bakışıyla boyun eğmekten, emir almaktan, hayatına sahip çıkılmaktan mutlu olan gözlerle Nihal'e bakışları vardı ki bu zavallı yaratığın ruhunu genç kızın ayakları altına sererdi. Birden Nihal anımsadı kendi kendisine, "Mazmazel," dedi. Nesrin şimdi elinde fitilli mumla yukarı katın işini bitirmiş, aşağı inmek için gecikiyor, artık boş kalan iskemleyi Beşir'in önüne getiren Bülent'e, "Aman paşam, o iskemle bana gerek, daha aşağıdaki sofanın avisesini yıkacağım," diyerek ama asıl araba oyununu seyretmek için sırıtıyordu. Nihal geçti, sofanın bir kapısından yatak odalarına giden bir koridora girdi, üçüncü odanın kapısına vurdu. Mürebbiye her gezintiden dönüşte çocukların giysilerini değiştirdikten sonra odasına kapanır, soyunmak, yıkanmak, yeniden giyinmek için saatlerce orada kalırdı. Bu sırada yaşlı kızın odası çocuklara, herkese karşı kapalıydı. Nihal seslendi. "Matmazel, babamın yanına gider misiniz? Sizi görmek istiyor." Sonra karşılığı beklemeden kaçtı. Yeniden sofaya çıktı. Sofada şimdi araba dolaşması başlamıştı. Seyirciler bile çoğalmıştı. Nesrin hala elinde mumuyla iskemlenin boşalmasını bekliyordu. Şakire Hanım'ın kızı Cemile, daha 10 yaşında bir çocuk, oyuna katılmak için istekle dolu gözleriyle seyrediyor. Nesrin'in çağırmak için yukarı çıkan Şayeste, Şakire Hanım'ın evlenmesinden sonra başkalfı olandı. Ara sıra, "Kız ne duruyorsun?" sorusunu fırlatarak Bülent'in gezisine bakıyordu. Nihal oturdu. Önce biraz kararsızlık göstererek oyuna küçük bir ara veren Beşir, onun karşı çıkmadığını görerek yeniden üzerinde Bülent'le iskemleyi çekmeye başlamıştı. Ara sıra Matmazel de Korton çocukları Beyoğlu'na indirir, onları öteden biriden bin türlü şeyler almak isteklerine özgür bir ortam vermek için mağazadan mağazaya dolaştırırdı. Bu yolculuklar sırasında Bülent'i en çok çıldırtan araba gezintisiydi. Yaz kış yaşama zorunda oldukları yalı hayatında böyle seyrek fırsatlarla kurtularak arabada gezmek onun için bir bayramdı. Şimdi Beşir'le birlikte Beyoğlu'nda böyle bir araba gezintisi yapıyorlar, koltuklarının önünde durarak mağazalara uğruyorlar, ufak tefek alıyorlardı. Bülent, "Arabacı," diyordu. "Şimdi Bonmarşe'ye." "Ah, geldik mi?" "Evet, geldik. İşte vitrinin içinde bir kılıç. Baksanıza, bu kılıç kaç lira?" "5 lira mı?" "Hayır, pahalı. 15 kuruş. Ama iyi sarınız. Hazır mı?" "Ne kadar da uzun. Arabaya sığmayacak." Kim bilir bu, düşlemesinde o kadar büyüyen kılıç ne kadar uzun bir şey oluyordu ki Bülent sanki elinde tuttuğu paketi koyacak bir yer bulamıyordu. Sonunda arabanın bir köşesine sıkıştırarak rahat bir soluklanmayla arabacıya yeniden emir veriyordu. "Şimdi şekerlemeciye Lebon'a." Araba hareket ediyordu. Cemile sonunda dayanamamış, iskemleyi arkadan itmek suretiyle oyuna karışıyordu. Nesrin, "İlahi paşam, beni işimden alıkoydun," diyerek iskemlesinden vazgeçmiş aşağıya inmişti. Şayeste öteden bağırıyordu. "Beşir, çok koşma, çocuğu düşüreceksin." Nihal hareketsiz, sessiz, sinirlerine çöken bir gevşeklikle Bülent'in gevezeliklerini dinleyerek dalgın dalgın gözlerle duruyordu. Bülent şimdi şekerlemeciye diyordu ki, "Hayır, hayır, anlamadınız, o değil, öteki sepet. Görmüyor musunuz? İşte üstünde torbası, kurdelerinin arasında bir kuşu var. Onu ağabeyime götüreceğim. Bildiniz ya, Behlül Bey. Hani ya bana her vakit çikolata getirir. İçine fondan koydunuz mu? 10 tane de kayısı koyunuz. Tamam, aman bozulmasın." O vakit büyük bir özenlilikle sanki şekerlemecinin elinden sepeti alıyor, "Burada dursun dizlerimin üstünde," diyor, sonra arabacıya yeniden emir veriyordu. "Köprü, köprüye, artık alınacak bir şey kalmadı. Çabuk ol, vapura yetişemeyeceğiz. Koş, koş, geç kalırsak beybama ne deriz?" Öteden Şahiste Beşir'e gene bağırıyordu. "Şimdi konsola çarpacaksın. Sen de çocuğun dediğine bakıyorsun." Bülent artık Matmazel de Korto'nun taklidini yapıyor. İki elleriyle başını tutarak yaşlı kızın Fransızcasıyla "Oh, aman ya Rabbi, sanılacak gibi bir kasırga içinde yuvarlanıyoruz," diyordu. Sonra birden Türkçe'ye, ama Matmazel de Korto'nun Türkçesine çevirerek arabacıya bağırıyordu. "Ağa bacı, du, du." Bülent yaşlı mürebbiyenin davranışını, tutumunu, telaşını o kadar güzel taklit ediyordu ki Nihal'in ince dudaklarında bir gülümseme beliriyordu. Birden yanı başında Matmazel de Korto'nun sesini işitti. "Nihal, kapıma siz vurdunuz değil mi?" Sıçrayarak derin bir hülyasından birden uyandırılmış gibi ayağa kalkarak bir saniye karşılık vermedi. Sonra anımsayarak ve birden yüreğinde bilinmez bir felaketin ön sezi korkusu uyanarak cevap verdi. "Bey babamın yanına inmenizi söylemiştim, sizi görmek istiyor." Bir şey daha eklemek istiyormuşçasına duruyordu. Sonra o eklenecek şeyi bulamayarak ve gözlerini Matmazel de Korto'nun yüzünden ayırarak oturdu. Yaşlı kız aşağıya inerken o gene Bülent'i seyretti. Bülent arabacıya köprü için emir verdiğini unutmuştu. Şimdi Taksim Caddesi'nden iniyorlardı. "Hah, burada duralım," diyordu. "Artık biraz bahçede gezeriz." Nihal gözleri Bülent'in arabasına dikilmiş ama artık kardeşinin ne dediğini işitmiyordu. Küçücük beyninde siyah bir bulut parçalanmış, orasını geceleri boğmuş gibiydi. Bu akşam sofrada Behlül'den başka hepsi sustular. Bülent yorgun, vaktinden önce uykusu gelmiş, somurtuyordu. Behlül tuhaf bir hikaye anlatıyordu ola ki. Söylerken gülüyor, üstelik kahkahaları ötede Nihal'in arkasında duran Beşir'e bile geçiyordu. Nihal onun yüzüne bakmıyordu. Bir ara gözleri bir güç kendine çekti. Behlül'ü dinliyor görünmek için gülümseyen babasının garip, sanki anlatmak istediğinden acımalar saçılan bir bakışla kendisine baktığını gördü. Bu bakış onu sıktı, gözlerini çevirdi ama hep bu gözlerin bakışındaki ağırlığı sezinliyordu. "Kızım, bu akşam yine etlerini yemiyorsun." Bu her sofrada yinelenen bir nakaratti. O zorla et yerdi. Adnan Bey için bu sürekli bir dertti. Boğularak karşılık verdi. "Yiyorum babacığım." Ağzında lokma büyüyor, mümkün değil yutmak için güç bulamıyordu. Gözlerini kaldırdı. Karşısındaki Matmazel de Korto'na baktı. Yaşlı kız dalgın ve sanki çok acıklı bir olayın yaşını tutuyor sanılacak kadar üzgünlükle dolu bir bakışla ona bakıyordu. Birden belirlenemez bir acıma duygusu, babasıyla bu yaşlı kızın iki yönden acıma bakışı, o kendisine ağlıyor gibi bakan bakışların arasında bulunmaktan doğan derin bir mazlumluk umutsuzluğu duydu. Bu iki bakış ona babasıyla mürebbiyesinin görüşmesinin sonucu olarak göründü. Daha ne olduğunu sezemediği felaketin orada dile gelmiş bir belgesini okumuş oldu. Lokmasını hala yutamıyordu. Birden boğazına bir şey tıkandı ve oraya sofranın üzerine kapanarak tutulmaya vakit bulunamadan coşan gözyaşlarıyla şiddetli hıçkırıklarla ağladı. Ertesi gün sabahleyin babasının çalışma odasına girdi. "Baba," dedi, "bugün benim resme çalışacak mısınız?" Sonra oraya girmek için bir sebep olan bu sorunun karşılığını beklemeyerek koştu, kollarıyla babasının boynuna sarıldı, başını omuzuna koydu. "Baba," dedi, "beni gene seveceksiniz. Şimdi nasıl seviyorsanız öyle seveceksiniz değil mi?" Babası dudaklarına sürünen bu yumuşacık saçları öperek mırıldandı. "Elbette." Nihal bir saniye sanki söyleyeceği şeyi güç bulmaya çalışarak durdu. Sonra başını babasının omuzundan, sanki kaybetmekten korkup da kaçırmamak istediği bu dayanak noktasından kaldırmayarak, "Öyleyse zarar yok, gelsin," dedi. 3. Matmazel de Korto'nun, Behlül'ün o kadar alaylarına amaç olan şapkaları ne kadar süslü, tantanalıysa, hayat hikayesi o derece sade, kısaydı. Zenginliğinin son kırpıntılarını Paris'in Longchamps koşularında kaybettikten sonra ancak bir kuş kafası dolduracak kadar beynini kurşunla yakan bir babanın kızıydı. O vakit evlenmek için pek genç kalan Matmazel de Korto'nun ya ailesinin bütün soyluluk tarihini lekeleyecek bir hayatla Paris kaldırımlarına düşmek ya da ömrünün sonuna kadar yoksul ama soylu bir kız olarak vilayetlerin birinde akrabalarının yanında sığınacak yer bulmak yollarından birini seçmek zorundaydı. İkincisini yeğledi. Üstelik burada tamamıyla sığınmış bir yaratık gibi aşağı bir derecede kalmamak, sofrada yediği ekmeği kazanmış olmak için evin çocuklarının eğitim ve öğretim işlerini üzerine almıştı. Bu hayatının o yönü değişmiş oldu. Bir gün ufak bir güceniklik ve o gücenikliğin arasına giren küçük bir fırsat sebep oldu. Bu yoksul kız ta Fransa'nın bir köşesinden Beyoğlu'nun seçkin Rum ailesine mürebbiliğe geldi. Burada uzun bir zaman İstanbul'un Beyoğlu'ndan Şişli'ye, Köprü'ye, Köprü'den Büyükdere'ye kadar sokaklarından, denizlerinden başka bir yerine binmeyerek yıllarca kaldı. Adnan Bey'in yalısı mürebbiyelik hayatının ikinci ve belki de sonuncu dönemiydi. Nihal daha 4 yaşındaydı. Adnan Bey bir mürebbiyeye gerek gördü. Çocuklarını mürebbiye arayanlara ilk kabul ettirilmek istenilen yaratıklardan, o da Fransa'dan yeni geldiklerini ileri süren, ancak bir, bilemedik iki yerden çok bulunmuş olduklarını açığa vurmayan, rahibelerin yetim evlerinde ya da terzi çıraklığında eksik öğrenilmiş Fransızcalarını yapmacık bir ağzın ve söyleyişin süslerine boğmaya çalışan kızlardan bölük bölük gelmişlerdi. Adnan Bey'in zor beğenirliğine üstün gelecek bir tanesine rastlanamadı. Kimi zaman ikinci günü bir bahaneyle izin verilmeye gerek görülenlerden, son 2 ay oturmalarına katlanabilenlere kadar bunların her çeşidinden 2 yıl bir geçiş töreni yapıldı. Bugün Alman olduğunu ileri sürerken, ertesi gün Sofya Yahudilerinden olduğu anlaşılan, geldiği zaman bir İtalyan kocadan dul kalmış görünerek, bir hafta sonra hiç evlenmediğini ağzından kaçıracak kadar yalancılıkta belleği sağlam olmayan bu mürebbiyelerden o kadar korkmuştu ki, Adnan Bey kızı için başka çıkar yollar düşünmeye başlamıştı. Bir rastlantı, İstanbul'da mürebbiyeler için ancak rastlantıya güvenilebilir, Adnan Bey'i o bulunamayan şeyi buldurdu. Mademoiselle de Corton. Mademoiselle de Corton'un İstanbul'da bir merakı vardı. Bir Türk evine girmek, bu Türk ülkesinde bir Türk hayatıyla yaşamak. Adnan Bey'in yalısına giderken, asıl hülya yuvasına giriyormuşçasına, yüreği sevinçten çarpıntı içinde kalmıştı. Girdikten sonra bu çarpıntı şaşkınlığa dönüştü. O, mermer döşeli büyük bir sofa, taştan sütunlar üzerine kondurulmuş bir kubbe, yer yer sedefe işlenmiş doğu halılarıyla döşeli sedirler, bunların üzerinde elleriyle çıplak ayakları kınalı, gözleri sürmeli, başları her zaman yaşmaklı, sabahtan akşama kadar zenci kadınların darbukalarıyla uyuyan ya da bir kenarda küçük gümüş mangaldan amber kokuları çevreye yayılırken, kristal nargilelerin yakutlara zümrelere boğulmuş marpuçlarını ellerinden bırakmayan çifte çifte kadınlar düşlemişti. Bütün o batı yazarlarının, ressamlarının doğuya ilişkin yalan dolan ve uydurmalarından anısında kalan uzak andaçlarla bir Türk evinin başka bir şey olabileceğini aklına getirmemişti. Kendisini yalının şık, küçük konuk odasında görünce soran sözlerle kendini buraya getiren kadına bakmıştı. ''Sahi, beni bir Türk evine getirdiğinizden kuşkusuz musunuz?'' Yaşlı kız düşünde aldatılmış olduğuna bir türlü inanç getirememişti. İşte yıllarca Türk kibar hayatının içinde yaşamış olduğu halde hala yüreğinde bir şey, o varsayılan doğu yaşayışının kesinlikle gerçekte var olduğuna inanmak ister. Aradığının tam tersini bulanlara özgü bir düş kırıklığıyla daha birinci günü geri dönmek isteğini duymuştu. Dönecekti de. Eğer o gün soluk, süzgün, hasta gibi yüzüyle 2 yıldır ikide bir de değişen mürebbiye suratlarından bezgin, yorgun bir durumla gelen, ona minimi elinin ince parmaklarını üzgün bir teslimlik anlamıyla uzatan Nihal için yüreğinde hemen derin bir acımayla karışık bir sevgi duymamış olsaydı. Onu sevmek için büyük bir gereksinimi vardı. Dünyada annesini tanıyamamış, babasını sevememiş, kimse için gönlünde bir bağlılık duyamamış olan, sevmekten yoksunluk içinde çırpınan bu zavallı yüreğin yaşanmış bekareti her zaman harcanacak bir şey arar. Çevresinde bulunan çocukları, bulunduğu evin hizmetçilerini, kedisini, papağanını dost edinir. Bunlara yüreğinin o saklanmış hazinesini dökerdi. Ama bir gün bu sevilen şeylerde birden açılan bir boşluk bularak yüreğinden akan cennetimsi sevgi çeşmesinin nasıl çorak bir kum çölüne döküldüğünü acı bir açık seçiklikle görerek 5 dakika önce dostları olan çocuklara, kedilere, papağana düşman kesilirdi. O gün Nihal'in elini elinden bırakmayarak ''Küçüğüm, bakayım gözlerinize'' demiş ve Nihal uzun, uçları yukarı kıvrık, bakışına garip bir yorgunluk hali veren sarı kirpiklerini kaldırarak, mavi gözlerinde bahar katıksızlığıyla parlayan bir gülümsemeyle yüzüne bakınca, Mademoiselle de Corton kendisini getiren kadına dönerek karar vermişti. ''Evet, kalıyorum.'' Ertesi gün bütün ev halkıyla dost oluyordu. Dillerini anlamaksızın yalnız ona gülerek matmazel deyişleri için Şakire Hanım'a, Şayeste'ye, Nesrin'e yüreğinde hemen sevgi duymuş, o zaman daha paytak paytak yürüyen Cemile'yi yerden kaparak hoplatmış, Beşir'in ortasında küçük bir çukuru, yüzünde sürekli bir gülümsemenin dalgalarını seren çenesini okşayarak "Oh, mini mini siyah mücevher!" demişti. Adnan Bey'in terbiyesinden, inceliğinden pek hoşnuttu. Özellikle o, sofrada kendisine özen ve dikkat izleri göstermişti. Behlül için o kadar belirli bir eğilim duymamış olmakla birlikte belirgin bir soğukluk da duymamıştı. Ama bütün bu ev halkının üstünde, üstelik Nihal'den çok sevgisi evin hanımına yönelikti. Nihal'in annesi hasta ve Bülent'e gebeydi. Matmazel de Corton evin içinde en son onu tanıdı. İki gün sonra Adnan Bey ona eşlik ederek hastanın odasına götürmüştü. Hekimler hastanın yürümesine, gezmesine izin vermiyorlardı. Genç kadın odasında geniş bir koltuk içinde penceresine mahkumdu. Hastayı beyaz giysisinin sarı saçlarının arasında daha solgun görünen ince zayıf yüzüyle görür görmez yaşlı kızın yüreğinde o anda bir acıma uyanmıştı. O gün hasta, kuşkusuz iki yıldır görülen mürebbiye yüzlerine duyuramadıkları güveni yaşlı kızın 50 yıllık bir katıksız hayatıyla sevinçli ve rahat duran yüzünden sezinleyerek, hüzünlü bir gülümsemeyle ve kocasının aracılığıyla "Umarım ki Nihal sizi çok sıkmayacak," demişti. Biraz şımarıkça büyüdü ama huyunda bir mazlumluk var ki şımarıklığının fazlasını bağışlattırıyor. Ben uzunca bir zamandan beri onunla uğraşamıyorum. Üstelik bilmem ne için belki bensiz kalıverecek korkusuyla onu mümkün olduğu kadar görmemek, düşünmemek istiyorum. Nihal size yetim kalmış bir çocuk niteliğinde bırakılıyor demektir. Siz onun için bir öğretmenden çok bir anne olacaksınız. Bu sözler ölmekten çok çocuğunu yalnız bırakmaktan korkan bir anne etkisiyle titrek bir sesle söylenmişti. Matmazel de Corton, Adnan Bey'in çevirdiklerini dinlerken bu sözlere hastanın ruhunu katmak isteyerek gözlerini üzerinde rica eden bir gülümsemenin dalgaları uçan yüzden ayıramıyordu. Son cümle onu yüreğinde en duygusal, en çok titremeye yönelik bir teli canlandırdı. Anne. Nihal'in annesi olmak düşüncesi ömrünün bütün yoksullukları içinde en acısıyla o kadar içten bir bağlantıya sahipti ki. Kadınlık emellerinden özveride bulunmuş bütün zavallı kadınların yüreğinde her türlü yoksunlukların gözyaşları susabilir. Ama bunlardan biri, analıktan yoksun kalmış olmak acısı, her zaman zehirden birer damlayla damlayan iyileşme bilmez bir yaradır. Sanılır ki tabiat kadınların ruhuna boş kalmaya katlanılamayan bir beşik koymuştur. Bu yaşlı kızın da ruhunda böyle boş bir beşik, o beşiğin yanında hiç olmazsa boşluğunu uyutmak isteyen bir anının ağıt türünden ninnileri vardır. Birden hastanın o son sözüyle Matmazel de Corton bu boş beşiği dolmuş duygusunu yaşadı. Ve o günden başlayarak duygu ve acımayla karışık bir sevgi onu hastaya tutkun etti. Matmazel de Corton'un soyluluğunun ağır başlığına karşı özveride bulunamayacağı bir takım duyguları vardı. Bunlar Adnan Bey'in evinde görev aldığı sırada etkisini göstererek birkaç temel koşulun kararlaştırılmasına yol açmıştı. Çocuğun sıradan hizmetlerine karışmayacaktı. Giydirilmesini gözetecekti ama yıkanmasına karışmayacaktı. Kendisine zat kendisine özgü bir odası olacaktı. Şöyle yapılacaktı, böyle edilecekti. Bu temel koşullar resmi bir anlaşma önemiyle sayılmış ve belirlenmişti. Hastayı gördükten sonra o gece Matmazel de Corton çocuğu yatırmadan önce ayaklarını yıkamak için Nesrin'den sıcak su istedi. Nesrin özellikle ayaklarından pek çok gıdıklanan Nihal'i güldürerek yıkarken bir ara Matmazel de Corton bütün soyluluk ağırbaşlığını unuttu. Nesrin'in yanına oturarak ve ıslanmamak için yenlerini çekerek ellerini leğenin içine soktu. Bu mini mini beyaz şeylerden birini alarak, okşayarak, gıdıklayarak, Nihal'i fıkır fıkır güldürerek sanki Nesrin'e ders verdi. Nihal için bir anne olmak düşüncesi bütün o temel koşulları bozulmuş bir anlaşma yasası haline getirmişti. Her gün öğleye yakın derslerini bitirdikten sonra çocuğu alır, hastanın odasına gider. Bir dakika bir yerde duramayan Nihal ortalığı karıştırırken o hastanın karşısında gülümseyerek otururdu. Bu iki kadın yalnız gözlerinin sessiz anlatımıyla birbirlerine yüreklerini dökerlerdi. Böyle ne kadar belirgin anlatımlı sözlerle birbirinin ruhunu duymuşlar, görüşmeksizin ne demek istediklerini anlayarak dost olmuşlardı. Bülent doğduktan sonra hastada o kadar çöküş belirtisi görülmeye başlamıştı ki, herkesle birlikte Matmazel de Corton'da çocukların annesiz kalmaya mahkum olduklarını anlamıştı. Hasta 2 yıl bir camekanın içinde yavaş yavaş kuruyan nazik bir bitki gibi sanki damla damla can vererek sürüklendi. Sonunda Nihal bir gün mürebbiyesiyle Büyükada'ya Adnan Bey'in yaşlısına gönderildi. Çocuk orada geçirdikleri 15 gün içinde bir kez bile ne annesini sormuş ne evi aramıştı. Yalnız döndükleri gün birden kendisini karşılayan yaşlı gözlerin karşısında gerçeği anlayarak bağırdı. Anne, annemi görmek isterim. Sonra çevresinde karşılık vermeyerek yüzlerini çeviren bu perişan ev halkını görünce çocuk kendisini yere atmış, kollarıyla bacaklarını kıvırıp buran sinirsel bir çarpıntı içinde boğazını yırtan ve yazık ki karşılıksız kalmaya mahkum olan ''Anne, anne!'' çığlıklarıyla ağlamaya başlamıştı. O zaman yaşlı kızın gözlerinin önüne olanca sevgi ve büyüklüğüyle bir kutsal görev dikilmiş oldu. Bu annesiz çocuğa annesizliğini unutturmak. Nihal de bazı şeyler görüp ayrımına varırdı ki bunlar yüreğinde ufak bir korku uyandırırdı. Bu çocukta garip, çözülebilmesi pek zor zıtlıklar vardı. Babasından başlayarak bütün ev halkına kadar ona gösterilen sevgide her sebeple bir acıma egemen olur ve bu acınarak sevilmek zaten çocuğun aileden geçme bir zayıflıkla zayıf sinirlerinde daha çok bir incelik, daha çok bir duygusallık uyandırırdı. Bu onu bir mazlumluk havası içinde sarıyordu ve sanki bu havadan şu yepyeni çiçeği öldürmeyecek ama sürekli sarartıp solduracak bir zehirleyici soluk yayılırdı. Onun için Nihal de herkesin gözlerinden damla damla içilen acıma anlamının bir yetim elimi vardı. Ola ki bu o kadar dikkati çekmeyecekti eğer yanında zıtlıklar oluşturan bir şeyler olmasaydı. Bu zıtlıklar mazlumluğunu daha çok açık seçiklik veren bir daireyle kuşatırdı. Öyle şımarıklıkları vardı ki Nihal'i birden başka bir çocuk olmuş sandırırdı. Hele babasına karşı ara sıra birkaç yaş küçülür, dizlerine tırmanır, sakallarının altından, ta dudaklarını, kılların tırmanamayacağı yerlerden öpmek ister, sanki sevildiği kadar sevilmek ruhunu doyuruyormuşçasına daha çok sevilmek için tedirgin edici bir çocuk olurdu. Bir yerde 5 dakikadan çok durmak, bir şeyle 5 dakikadan fazla eğlenmek, sürekli bir sıkıntıdan, gizli durmadan, ruhunu ezen derin bir yürek üzüntüsünden kaçmaya çalışıyor sanılan Nihal'den beklenemezdi. Mademoiselle de Corton en çok bundan bezgindi. Nihal'e ya yarım saat düzenli imla yazdırmaya, piyanosunda çalışma yaptırmaya başarı elde edemezdi. Dersler her zaman duraklamaya uğrayan, kırık dökük parçalardan oluşurdu. Ama bir gün, bilinemez nasıl, o kazaya uğramış derslerden öğrenmiş olarak çıkardı. Uzun uzun hırçınlıkları vardı ki eğer bir gözyaşlarının taşmasıyla, bir sinir bunalımıyla dinmeyecek olursa günlerce sürerdi. Gözyaşlarından, çırpınmalardan, tepinmelerden sonra fazla uyku uyumuş gibi yüzüne bir yorgunluk çöker, sonra bu bunalım onu hırpaladıktan sonra dinlendirirdi. Belirli olmayan aralıklarla, olmayacak sebeplerle bu dökülen yaşlar ruhunun incelik ve duygusallık yanıydı ki kesinlikle taşmak zorundaydı. Ondan sonra çılgınca bir sevinçlilik dönemi başladı. Bülent'le, Cemil'le, Beşir'le yalının geniş sofalarını, büyük bahçesini bitmez tükenmez gezintilerinin, dolaşmalarının gürültülerine bağırdı.